28, sayfa 314. Boris hızla salona daldı. Bloktaki bütün daireler aynı olduğu için Tretyakov hiç sıkıntı çekmeden balkona çıktı. Kadın da arkasından balkona çıkıp merakla komşusunun kalkıştığı çılgınca girişimi seyredip başladı. Bu gerçekten çılgınca bir girişimdi. Zira oldukça basit ve kaba bir mimariyle inşa edilmiş bloklarda destek alınacak veya basarak ilerlenebilecek kaş ve çıkıntılar yok denecek kadar azdı. Sadece daire aralarında kırmızı tuğladan yapılmış ufak şeritler yer alıyordu. Durumu gören Boris içinden lanet okudu ama artık yapacağı bir şey yoktu. Hiç beklemeden adımını balkon korkuluğundan boşluğa sarkıttı. 6. kattaydı. Yükseklik korkusu yoktu ama o an aşağı bakmanın hiç de hoş olmayacağını düşündüğünden bir eliyle bulunduğu balkonun demirini sıkı sıkı tutarak diğer elini apartmanın dış yüzüne dayadı. Bütün sorun ayak uçlarını tuğla çıkıntıya kadar uzatmaktı. O anki denge çok önemliydi. Bunu sağlayamazsa aşağıya düşmesi işten bile değildi. Sol ayağı tuğlaya değdi. Aksi gibi ayağında kalın botlar vardı. İnce köseli bir ayakkabı olsa şansı daha fazla olurdu. Bu durumda daha fazla bekleyemeyeceğini biliyordu. Gözünü karartıp öbür ayağını da balkondan kaldırıp tuğlanın çıkıntısına doğru çekti. Ter içinde kalmıştı. Altındaki tuğlanın her an ağırlığını çekemeyip kopması mümkündü. Bir cambaz titizliğiyle sol ayağını biraz daha sürttü. Tuğla hala dayanıyordu. Bedenini adeta duvara yapıştırmıştı. Bir adım daha kaydı. Sonra tüm cesaretini toplayıp bitişik dairenin balkonuna tutundu. Yolun yarısını almış sayılırdı. Bir an bacakları boşlukta sallandı. Ama Boris çevik bir hamle ile vücudunu yukarı çekip dairesine bitişik balkona atladı. Derin bir soluk aldı. Ama heyecandan hiç düşünmediği bir şey olmuştu. Sokaktan geçenler binanın 6. katındaki bu akrobasi gösterisini görmüşlerdi. İnsanların hayretle yukarıya baktıklarını fark etti. Bunların arasında FSB'nin kaldırım kenarında bekleyen korumaları da vardı. Memurlar birden arabadan fırlamışlar, tanıdıkları polis Boris'e hayretle bakmaya başlamışlardı. Önce onlar koşuşmaya başladılar. Şayet sokakta bağırışmalar olursa bu kesinlikle Mihail'in de dikkatini çekebilirdi. Boris bulunduğu komşu balkondan aşağıdaki adamları yukarıya gelmemelerini ama apartmanın ana girişini tutmalarını işaret etti. Bunu ne kadar anladıklarını bilemiyordu. Memurlar kendi aralarında tartışmaya başlamışlardı ama Boris'in onlara meram anlatacak vakti yoktu, yoluna devam etti. Aynı eylemi bir kere daha tekrarlamak zorundaydı. ''Kendi aptallığıma kızıyorum.'' diye fısıldadı Tamara. ''Meğer seni hiç tanımamışım.'' Mihail hiç oralı olmadı. Hafif alaycı bir tavırla karısını süzüyordu. ''Siz kadınlar çok boş mahluklarsınız. Bencil, kafasız ve haris. En kültürlünüz bile cahilsiniz.'' İnsan doğasından hiç anlamıyorsunuz. Bir erkeğin sizi tava getirecek birkaç süslü iltifatına hemen teslim oluyorsunuz. Tretyakov'u çocukluğundan bilirim. Kendini ağırdan alan hanım evladının tekiydi. Büyüyünce de romantik takılan bir budala olmuş. Bu meslekte ne işi var hala anlamış değilim. Mihail bir kahkaha attı. Sonra sırıtarak devam etti. Hadi anlatsana bana, seni nasıl tavladı? Kıpkırmızı kesilen Tamara tüm nefretini birden kustu. O beni tavlamadı. Hatta asla böyle bir şeye kalkışmadı. Ona kendimi ben verdim. İsteyerek, arzulayarak. Çünkü ilk defa onda bir erkeğin taşıması gereken nitelikleri bütünüyle buldum. Sende asla olmayanları. Orospu diye mırıldandı Mihail. Fakat hala sinirli bir şekilde gülümsüyordu. Aklınca beni aşağılamaya, tahkir etmeye çalışıyorsun değil mi? Amacın nedir? Amacım filan yok, sadece sohbet ediyoruz. Yalancı, hala o yüzüme baka baka yalan söylemeye kalkışıyorsun. O gururlanacak bir erkek. En azından senin gibi bir vatan haini değil. Dur bakalım Tamara, o kadar ileri gitme. Vatan haini demekle ne kastediyorsun? Sen bir komünistsin. Mihail daha yüksek sesle güldü. Ne var ki bunda? Yakın bir tarihe kadar bu ülkenin bütün insanları komünistti. Ama şimdi değiller. Mihail karısına acır gibi baktı. Duygusuzluğuna kendisi de şaştı. Tamara ile 9 yıl birlikte yaşamıştı, ancak şu anda genç kadının ona hiçbir şey ifade etmiyordu. İçi bomboştu, müşterek güzel birkaç anı hatırlamaya çalıştı ama aklına gelen bir şeyi bulamıyordu. Daha da kötüsü, onunla konuşmaktan bile sıkılmıştı. Bir an elindeki Makarov'u tutan parmağının karıncalandığını hissetti. Tetiği çekip onu ebediyen susturmaktan zevk alabilirdi. Yorgun vücudunun ve beyninin çağrısına uysa o an silahını ateşlerdi ama henüz erkendi. Boris Tretiakov'un dönmesini beklemeliydi. Tepkisini homurdanarak gösterdi. Sus artık, sesini kes, seni dinlemek bile beni sıkıyor dedi. Evin içindeki gürültüyü de o anda duydu. Boris zor da olsa kanter içinde kendi dairesinin balkonuna varmıştı. Ufak salonuna açılan balkon kapısının pek sağlam kapanmadığını, ufak ve sessiz bir omuz darbesiyle açılacağını biliyordu. Blok yöneticisine birkaç kere tamiri için müracaat etmiş ama sonuç alamamıştı. Şimdi bu ihmalin mükafatını alacaktı. Balkondan balkona geçerken cebine koyduğu tabancasını yeniden eline aldı. Önce çümelerek camın kenarından içeriye bir göz attı. Salon boştu. Tamara ile Mihail'in yatak odasında olduğuna bir kere daha kanaat getirdi. Kapının açılışını duymazlarsa gerisi kolaydı. Evin içine girdikten sonra Mihail'in şaşkınlığından istifade edebilirdi. Gerilip balkon kapısına bir omuz attı. Çıkan gürültüye engel olamamıştı. Fakat tahmin ettiği gibi aşırı yüksek bir ses çıkarmamıştı. Ya da öyle olması için dua ediyordu içinden. Bir an durup bekledi. Her an Mihail'in belirmesini bekleyerek yatak odasına açılan koridorun başında silahının namlusunu koridora doğru çevirdi. Sonunda eve girmişti ama avantaj hala Mihail'de sayılırdı. Aynı anda yatak odasından Tamara'nın attığı çığlığı duydu. Çığlık tecrübeli ajanın kontrolünü kaybetmesine yetmişti. Her türlü riski göze alarak çılgın gibi yatak odasına doğru koştu. İki çocukluk arkadaşı koridorda karşılaştılar. Aralarında 2,5-3 metre kadar bir mesafe vardı ve ellerindeki silahlar birbirlerinin üzerine doğrultulmuştu. Boris sinirden titriyordu. Mihail'in yüzünde ise kahredici bir temessüm vardı. İlk konuşan yine o oldu. "İşte bir kere daha karşılaştık Boris," diye fısıldadı. "Alçak herif, Tamara'ya ne yaptın?" Mihail Kuznetsov sinsi sinsi sırıtıyordu. "Karıma ne yaptığımı mı soruyorsun?" Karım kelimesini özellikle vurgulamıştı. Boris'ten ses çıkmayınca iki eliyle kavradığı silahın namlusunu milim kımıldatmadan gülümsemeye devam etti. "Sen tahmin et. 6 aydır karısına hasret bir erkek ne yaparsa ben de onu yaptım. Senin yatağında onunla güzel güzel seviştim. Zevkin doruklarına eriştirdim. İnlettim onu. Bana neyi itiraf ettiğini de bilmek ister misin? Dün gece onu becerememişsin dostum. Hiç memnun kalmamış. Ne dün gece ne de ondan önceki gecelerde. Seninle sadece yasak savmış. Anlıyorsun değil mi? Azgın boğa kocasına kavuşunca şimdi mest oldu. İstersen içeri gir. Bak, çırılçıplak yatakta yatıyor." Mihail'in yalan söylediğini hemen anlamıştı Boris. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan adam nefretini kusuyordu. Ajan Tretiakov o zaman duruma hakim olduğunu hissetti. Mihail'in nefretinin Tamara ile ilgisi yoktu. Onun kabul edemediği, çocukluk arkadaşının başarısı ve haince operasyona engel olmak için gösterdiği çabaydı. Bunda da muvaffak olmuştu. İkisinin de elleri tetikteydi. Silahlar her an patlayabilirdi. Bu kez Boris sırıttı. "Çocukluğumuzdan beri benden hep nefret ettin değil mi Mihail? Bir türlü bu gerçeği kabul edemedin. Nefret mi? Hangi gerçeği? Neden bahsediyorsun sen? Her zaman senden üstün olduğumu. Sağduyu ve itidal sahibiyim ben. Bütün doğru kararları ben alırdım. Sen ise isyankar ve mızıkçıydın. Her şeye karşı çıkardın. İsteklerin anlamsız dahi olsa yerine getirilmesini isterdin. Bütün oyun bozanlıklar senden kaynaklanırdı. Daima lider olma sevdasındaydın ama bu senin karakterinde yoktu. Saçmalıyorsun. Kıskançlıktan ne dediğinin farkında değilsin. Asıl ahlaksız olan sensin. Karımı bile baştan çıkardın. Ben çocukluğumuzdan bahsediyorum Mihail. Onda da yanılıyorsun. Benim üstün liderliğimi kabul edemezdin. Çetenin başı bendim. Tabii ki kararları ben verecektim. Sen ve Igor da kararlarıma uymak durumundaydınız. Boris başını iki yana salladı. Hiç de öyle değildi. Aslında ikiniz de ben idare ederdim. Ama bunu anlayış ve sevgiyle yapardım. Yalan, yalan söylüyorsun. Ben seni hiç kıskanmazdım. Boris yeniden gülümsedi. Ben kıskançlıktan hiç söz etmedim Mihail. Bunu söyleyen sensin. İçini boşaltıyor, o günlerdeki ruh halini bir daha yaşıyorsun. Oldum olası marazi ve hasta ruhlu birisin sen. Bugünlere nasıl geldiğini doğrusu merak ediyorum. Yeter diye kükredi Mihail. Şimdi çocukluğun muhasebesini yapacak değiliz. Sonun geldi Boris, seni öldüreceğim. Bundan o kadar emin olma, benim de niyetim o. Sen bir vatan hainisin ve ülkene ihanet ettin. Cezanı yasaların vermesini isterdim ama seni vurmaktan hiç vicdan azabı çekmeyeceğim. Sen gerçekten salaksın. Beni vurabileceğini mi düşünüyorsun? Karşımda hiç şansın yok. Öleceksin Boris. Belki diye homurdandı Ajan Tretiakov. Ya sen? Buradan kurtulacağını sanıyor musun? Evin etrafı sarıldı. Kıstırıldın Mihail. Kendi evime neden normal kapıdan değil de pencereden girdiğimi sanıyorsun? Aşağısı memur kaynıyor. Firar şansın sıfır. Kaldırım kenarında bekleyen adamlarına mı güveniyorsun? Boris blöfüne devam etti. Hayır dostum. Bu sabahtan beri tüm FSB peşinde. Pek çok yere baskın yapıldı. Şu an çatıda binanın koridorlarında, ana girişte, kısacası her yerde pek çok memur var. Sıkıştırıldın. Hakkında infaz kararı verildi. Seni gördükleri yerde ateş edecekler. Bu binadan canlı olarak çıkamazsın. Buradaki operasyonu da ben yönetiyorum. Kendi dairemi bitişikteki dairenin balkonundan girdim. 10 dakikaya kadar dışarı çıkmazsan vurucu güç operasyona başlayacak. İnat etme. At silahını ve teslim ol. Mihail yerinden biri kımıldamadı fakat alnında soğuk terler belirmişti. Sana inanmıyorum diye homurdandı. Unuttun mu? Ben kontrterör şubesindenim ve böyle bir operasyonun nasıl yapıldığını senden çok daha iyi bilirim. Vurucu güç kumandayı senin gibi kendilerinden olmayan birine asla teslim etmez. Bu bir kuraldır. Her zamanki gibi ben yine anlamıyorsun Mihail. Eskiden de böyleydi. Birinci müdür geçmişimizi biliyor. Sana son bir şans tanımalarını ondan ben istedim. Hayatta kalman bana bağlı. Silahını at ve teslim ol. Başka şansın yok. İkisinin de alnında biriken ter damlacıkları gözlerine doğru süzülüyordu. İkisi de hemen hemen aynı anda silahlarını ateşlediler. Koridor barut kokusuyla doldu. Mihail kurşunu tam gırtlağından yemişti. Açılan delikten kalın bir sütun halinde kan fışkırırken olduğu yerde birkaç saniye sarsıldı. Bir anda gözleri perde inmişçesine kararmış, karşısındaki düşmanını göremez olmuştu. Refleksle kasılan parmakları Makarov'u ateşlemeye yetmişti ama bilincini kaybederek külçe gibi yere yuvarlanırken silahın namlusu kaymıştı. Çıkan tek kurşun Boris'in sol kolunu sıyırıp duvara kasaplanmıştı. Yerde birkaç saniye debelendi. Hırladı, sonra kas katı kesilerek can verdi. Tretiakov kolunda acı hissediyordu. Giysinin dirseği ile omzu arasında bir kan lekesi oluşmuştu. Yaralanmıştı ama kesinlikle önemli değildi aldığı yara. Bakışları hala yerde hareketsiz yatan Mihail'in üzerindeydi. Silahın namlusunu yerde yatan cesetten ayırmadan birkaç adım attı. Onun da başı dönüyor, takatı azalıyordu. Bir an içinden yükselen istekle Mihail'e bir kurşun daha sıkmak istedi. Ama son anda kendini tutarak iradesine hakim oldu. Mihail öldüğünü anlamıştı. Ancak gırtlağında açılan yaradan, hala pıhtı halinde hafif hafif fışkırmaya devam eden kan, yerde ufak bir gölcük oluşturmuştu. İkisi de silahlarını ateşlediklerinde hedefi ıskalamayacaklarını biliyorlardı. Mesafe çok yakındı. Boris'in tek başarısı tetiği çocukluk arkadaşından sadece bir saniye önce çekmesiydi. Arkadaşının paniğe kapılması sonunu getirmişti. Boris yaşamı boyunca bu anı unutmayacaktı. Her şeye rağmen içinde garip bir eziklik hissediyordu. 10 gün önce kapkanın köpeklerinden birini burada, kendi evinde öldüreceğini söyleseler güler geçerdi. Ama öldürmüştü işte. Mihail mevcut rejimi değiştirmeye, hükümeti devirmeye kalkışan bir haindi. Fakat ne olursa olsun, geçmişinin çocukluk günlerinde de bir parçasıydı. Birden Tamara'yı hatırlaması duygularıyla boğuşmaya devam edecekti. Hızla yatak odasına dağıldı. Genç kadın yatağın üzerinde serilmiş, hareketsiz yatıyordu. Burun deliklerinden sızan ince bir kan çenesine oradan da çıplak göğsüne doğru akmıştı. Boris bir an onun da öldüğünü sanarak çılgın gibi yatağa koştu. Neyse ki yaşadığını anlamakta gecikmedi. Hafif bir baygınlık geçiriyordu. Mihail onu hareketsiz bırakmak için yumruklamış olmalıydı. Nitekim genç kadını kollarının arasına alır almaz, Tamara'nın titreyen göz kapakları aralanmış, karşısında sevgilisini görünce mutlu sona eriştiğini hissederek hafifçe gülümsemiş, sonra yine dalmıştı. Rahatlayan Boris görevini hatırladı. Genç kadını yatağa yatırıp üstünü örttü ve hemen koridordaki cesedin başına döndü. Mihail'in cansız bedenini çevirdi, üstünü aramaya başladı. Her şey disketi bulmasına bağlıydı. Eğer Mihail buraya gelmeden önce disketi başkalarına teslim ettiyse, sorun bütün vehametiyle devam edecekti. Önce ceketinin iç ceplerine baktı ve ilk arayışta sol cebin içinde ince kutusuna yerleştirilmiş disketi bulup çıkardı. Neredeyse sevinçten bir çığlık atacaktı. Biraz sonra dairesinin ajanlarla dolup taşacağını biliyordu. Çılgınca bir fikre kapıldı. Odasına koşup bilgisayarını açtı, kutusundan çıkardığı disketi yuvasına sürdü. Sol kolundaki acı gittikçe şiddetleniyor ve kan kaybetmeye devam ediyordu. Sol kolunu kullanmakta zorluk çekiyordu artık. Parmaklarında hafif uyuşma başlamıştı ama hiç oralı olmadı ve aydınlanan ekranla birbiri ardına beliren adları dehşete kapılarak gözden geçirmeye başladı. Aralarında bir yığın tanıdık isme rastlamıştı. Dairenin kapısını hızlı hızlı vurulduğunu o sırada duydu. Ajanlar kapıya dayanmış olmalıydılar. Her ne kadar onlara balkondan binanın dış girişini tutmalarını işaret etmiş olsa da şaşkınlıktan silah seslerini memurların harekete geçireceğini unutmuştu. Kapıdaki gürültüler artıyordu ama Boris hiç acele etmedi. Ekranda yaklaşık 150 kadar isme rastlamıştı. Listenin sonuna doğru olanları zaten tanımıyordu. Disketi yuvasından aldı, kutusuna yerleştirip cebine koydu. Sonra sakin bir şekilde bilgisayarını kapatıp kapıyı açmaya gitti. Sonraki 10 gün içinde Rusya'da gizli fakat hareketli bir tasfiye yaşandı. Hem sivil hem de askeri kesimde pek çok insan görevlerinden alındı veya istifaya zorlandı. Bu erem oldukça gizli tutuldu. Bunu özellikle Başkan Putin istemişti. Ekonomik istikrarsızlık yaşayan Rusya'da darbe söylentilerinin yayılmasının milli politikalarına ters düşeceğini savunmuştu. Ulusal televizyonda yaptığı konuşmada da üstü kapalı olarak yeni tayinlerin yapılmasını taze kan aranmasına bağlamıştı. Tutuklananların sayısı düşük düzeyde tutuldu ama diskette adı geçenlerin hepsi görevden alındı. General Komogrov'un tevfiki ise halka bazı askeri ihalelerdeki yolsuzluk olarak ifade edildi. Yerine rejime bağlı başka bir general atandı hemen. Listedeki asker kökenlilerin çoğu Vichorovka çalışma kampına sevk edildi. GRU Başkanı General Shalyapin görevinde yetersiz görülerek istifaya zorlandı. Darbe teşebbüsü başarıyla bastırılmış, huzur geri gelmişti. Olaylardan 5 gün sonra Boris Tretyakov Serkan'ı hastanede ziyaret etti. MİT ajanı oldukça iyileşmişti. FSB'de MİT'te olayların bir krize yol açmadan kapanmasını müşterek menfaat gördüler. Serkan taburcu olduktan sonra yine sahte Rus pasaportuyla alelade bir turist gibi Moskova'dan uçağa bindirilerek İstanbul'a gönderildi. Onu havaalanına götüren ekip de Boris'te yer almıştı. Boris Tamara'nın kapısını çaldığında saat 8 surlarıydı. Şu son 10 gün içinde ikisi de çok yoğun günler geçirmiş ve birbirlerini yeterince görememişlerdi. Tretyakov'un elinde bir demet sarı gül vardı. Tamara onu sevinçle karşıladı. Aslında ikisi de biraz tedirgindiler. Ne olursa olsun genç ajan kendini huzursuz hissediyordu. Tamara'nın karşısında. Kötü de olsa sevdiği kadının kocasını öldürmüş biriydi. Her geçen gün bu olayın Boris'in içinde doğurduğu ruhsal bunalım artıyordu. Tamara onu içeri alırken yanağına bir öpücük kondurdu. Gözleri ışıl ışıldı ama o mavi gözlerde de hissedilir bir çekingenlik vardı. Karşılıklı oturdular fakat bir türlü rahat davranamıyor, zihinlerindeki sorunları açığa vuramıyorlardı. Hatta sıkıcı bir sessizlik girmişti aralarına. Günleri nasıl geçiyor Tamara diye sordu ajan oldukça soğuk bir sesle. Tahmin edeceğin gibi Boris, üniversitedeki işime gidip geliyorum. Tretyakov anlıyorum der gibi başını salladı. Ya sen? Ben de öyle. Biliyorsun zor günler geçiriyoruz. Evet. Yine bir sessizlik oldu. Boris, beni yemeğe davet etmen çok nazik bir davranış Tamara diye fısıldadı. Sana çok borçluyum Boris. Hiçbir şey borçlu değilsin. Ben sadece sus neler diyeceğini tahmin edebiliyorum. İkimiz de. Genç kadın da sözüne devam edemedi. Bir süre bakıştılar. Tamara'nın mavi gözleri ısınır gibi oldu. Sonra gözyaşları yanaklarına süzülmeye başladı. Yutkunan Tretyakov bitkin bir sesle, ''Onun hayali hep aramızda girecek değil mi?'' diye mırıldandı. ''Bilmiyorum. Seni seviyorum Tamara. Hem de deliler gibi seviyorum. Ne yapacağız, sensiz yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ben de seni seviyorum Boris. Emin misin?'' ''Kesinlikle. Öyleyse evlen benimle.'' Genç kadının yaşlı gözleri mutlulukla ışıldadı. ''Bu teklifi ne zaman yapacaksın?'' diye sabırsızlıkla bekliyordum. Boris Tretyakov yerinden fırlayarak genç kadının kollarının arasına aldı. Onu ateşli öpücüklere boğarken aralarına gireceğini düşündüğü Mihail'in hayalinin sadece kendi zihninin yarattığı bir safsata olduğunu anlamıştı artık. Kitabın sonu.